Ayrım 35, Gazap, Wilbur Smith, sayfa 328. Mail'in yazı işleri müdürü Leon Herbstein, Michael'ın bir şehit yaratılıyor başlıklı yazısını basmaya karar verdiği zaman herkes şaşırdı. Gerçi Moses Gama ile ilgili bu yazı gerçekten iyiydi ama delikanlı henüz tam bir gazeteci bile sayılmazdı. Bir şehit yaratılıyor'un baş yazarı olarak seçilmesi inanılacak gibi değildi. 10 gün önce Leon Herbstein'i beklenmedik bir anda Courtney Madencilik ve Finans Şirketi'ne yemeğe çağırmışlardı. Ondan başka 10 konuk daha vardı ama gazeteciyi Şasa'nın yanına oturtmuşlardı. Herbstein, Şasa Courtney'den hiçbir zaman hoşlanmamıştı. Büyük servetlere karşı kuşku duyardı hep. Şasa ile Santay'nin kurnazca ve amansızca iş yaptıklarını duymayan kalmamıştı. Ayrıca gazeteci Birleşik Parti'dendi. Şasa'nın milliyetçilerin tarafına geçmiş olması da onu öfkelendirmişti. Leon Herbstein bu partinin temelinde şiddetli bir Yahudi düşmanlığının yattığını hiçbir zaman unutmamıştı. Gazeteci için Şasa Courtney bir düşmandı. Ama adamın çok sevimli ve zeki olabileceği hiç aklına gelmemişti. Şasa yemek boyunca daha çok Herbstein'la ilgilendi. Yemeğin sonunda yazı işleri müdürünün Courtney'lere karşı olan duyguları iyice değişmişti. Artık Şasa'nın halkın iyiliğini gerçekten istediğine inanıyordu. Şirketten ayrılırken Şasa'nın ince zekasına duyduğu saygı da artmıştı. Şasa Güney Afrika gazetelerinde hisselerin %42'sinin kendisine ait olduğundan söz etmemişti. Oğlu Michael'ın Mail'da çalıştığından da buna gerek kalmamıştı. İki adam da bu gerçekleri biliyorlardı. Michael'ın yazısı yayınlandığı gün delikanlı sabah saat 5'te kalktı. Pijamasının üzerine yağmurluğunu giyerek köşeye gitti. Orada gazeteci çocukları bekledi. Bir mail alarak tekrar odasına döndü, kapıyı dikkatle kilitledi. Baş yazının bulunduğu sayfayı açabilmek için bütün cesaretini toplamak zorunda kaldı. Herbstein'ın fikrini değiştirmiş olmasından korkuyor, dehşetle titriyordu. Belki de bu iş korkunç bir şakaydı. Sayfayı açtı, yazısının başlığını gördü. Bir şehit yaratılıyor. Michael yazısını yüksek sesle tekrar tekrar okudu. Her kelimeyi sanki eski ve değerli bir şarabı içiyormuş gibi dikkatle söylüyordu. Gazeteyi tıraş olurken aynanın yanına sıkıştırdı. Her sabah kahvaltı ettiği kahveye girdiği zaman yazıyı Bay Costa'ya gösterdi. Kahvenin sahibi Bay Costa da mutfakta çalışan karısını çağırdı. Bayan Costa, "Hey Michael," diye bağır, "sen artık çok önemli biri oldun, ünlü bir gazeteci." Delikanlıya sarıldı, kızarmış jambon ve sarımsak korkuyordu. Kadın Michael'ın arka odadaki telefonu kullanmasına da izin verdi. Delikanlı Walter Reden'i aradı, karşısına Santay'ın çıktı. Kadın sevinçle, "Mickey," diye bağırdı, "neredesin, kapta mı?" Michael büyük annesini yatıştırdıktan sonra ona yazısını okudu. Uzun bir sessizlik oldu. Sonunda Santay'ın, "Baş yazı öyle mi Mickey?" dedi. "Bana masal anlatmıyorsun ya, öyle bir şey yapıyorsan seni asla bağışlamam." Michael ısrarla doğruyu söylediğini açıkladı. Kadın da yıllardan beri hiç bu kadar heyecanlanmamıştım diye bağırdı. "Babanı çağıracağım, bunu ona sen anlatmalısın." Şasa telefona geldi. Michael babasına yazıyı okudu. "Şasa, bunu sen mi yazdın?" diye sordu. "Çok ilginç. Tabii çıkardığın sonuçları kabul etmiyorum. Moses Gama'nın asılması gerekiyor. Ama neredeyse beni de ikna edeceksin. Bir daha buluştuğumuz zaman bu konuyu tartışırız. Şimdi seni kutluyorum oğlum. Belki de verdiğin karar doğruydu." Michael gazetede oldukça ün yapmış olduğunu gördü. Gazetecilerin çoğu onu kutladılar. Moses Gama'nın idam cezasının ömür boyu hapse çevrilmesi, gazetenin haber odasında kıyamet kopmasına neden oldu. Heyecan bir hafta sürdü. Bundan iki hafta sonra da Leon Herbstein Michael odasına çağırarak delikanlıya, "Sana bir iş vereceğim Mickey," dedi. "Okuyucularımızdan da diğer ülkelerdeki muhabirlerimizden de çeşitli mektuplar alıyoruz. Pan Afrika Kongresi ile Afrika Milli Kongresi arasındaki farkı öğrenmek istiyorlar. Bu adamlar kim?" diye soruyorlar. "Tambo ve Sisulu, Mandela ve Moses Gama. Bu adamlar neyin temsilcileri? Senin siyahların politikası ile ilgilendiğin ve arşivleri karıştırmaktan da hoşlandığın anlaşılıyor. Haydi bakalım bir dizi yazı hazırla. Yazdığın her şeyi doğrudan doğruya bana getir. Acele etme. İlk yazının 5 dakika sonra elimde olması yeterli. Michael çok geçmeden Mail'ın arşivinin yetersiz olduğunu gördü. Genel kitaplıkta da fazla bir şey bulamadı. Sonra aklına bir şey geldi. Drake'in Çiftliği ilçesinde Assegai adlı bir dergi çıktığını biliyordu. Bu da Güney Afrika Gazeteler Birliği'ndendi. Derginin politikasını birliğin beyaz yöneticileri saptıyordu. Ama yine de yazıların arasına Afrikalı futbol yıldızlarının ve şarkıcılarının resimleri konuyordu. Michael şirketin bir arabasını ödünç alarak Assegai'nin yazı işleri müdürünü görmeye gitti. Adam Salomon Nduli adında bir İksozaydı. Fort Hare'deki Zenci Üniversitesi'nden mezun olmuştu. Nduli, Michael'ı nazik ama soğuk bir tavırla karşıladı. Yarım saat kadar konuştular. Michael adamın iğneli bir sözü üzerine onun kendisini polis muhbiri sandığını anladı. İşe yarayacak bir şey öğrenemeyecekti. Bir hafta sonra cumartesi günü Michael'ın yazı dizisinin ilki yayınlandı. Delikanlının iyi bir araştırma yaptığı belliydi. Yalnız gerçekleri yazmış, daha da önemlisi anlayışlı bir dil kullanmıştı. Ertesi gün Solomon Nduli Michael'a telefon ederek tekrar görüşmelerini söyledi. Delikanlının elini sıkarken de çok üzgünüm dedi, hakkınızda yanılmışım. Şimdi ne öğrenmek istiyorsunuz? Solomon Michael'ı Zenci ilçesi denilen o yabancı dünyaya soktu. Onun Pan Afrika Kongresi'nin lideri Robert Sobukwe ile tanışmasını sağladı. Adamın öfkesinin derinliği, bütün toplumu altüst etmek isteyişi ve gizleyemediği şiddet merakı Michael'ı çok sarstı. Solomon Mandela ile görüşmenizi sağlamaya çalışacağım diye söz verdi. Ama bildiğiniz gibi saklanıyor, polis peşinde. Hem konuşmanız gereken başkaları da var. Michael'ı Braganavat Hastanesi'ne götürerek Moses Gama'nın karısıyla tanıştırdı. Victoria'nın hamileliği iyice ilerlemişti. Kadının sakin ve vakarlı hali delikanlıyı etkiledi ama sonra bir şeyin farkına vardı. Victoria'da Robert Sobukwe gibi çok öfkeli ve şiddet yanlısıydı. Solomon Michael'ı ertesi gün tekrar Drake çiftliğine çağırarak bu sefer de onu Hendrik Tabaka'nın dükkanına götürdü. Tabaka delikanlının o ana kadar karşılaştığı zencilerden farklıydı. Hendrik Tabaka Michael'a ailem ve işim var dedi. Onları herkese karşı da koruyacağım. İster beyaz olsun ister siyah. Michael ikinci yazısına gazap başlığını uygun gördü. Bu yazıda rastladığı ve fark ettiği o derin öfkeyi anlatmaya çalıştı. Yazıyı perşembe günü Leon Herbstein'e götürdü. Ondan sonra çıkan tartışma yüzünden saat 8'e kadar gazetede kaldı. Leon Herbstein yardımcılarını çağırdı. Adamlardan biri yazıda hafif değişiklikler yapılmasını önerdi. Diğeri ise bunun hiç yayınlanmamasını önerdi. Yayın kontrol komitesi öfkelenebilirdi. Hükümet sansürcülerinin Mail'i yasaklayıp kapatmaya da hakları vardı. Michael ama yazdıklarımın hepsi de doğru diye itiraz etti. Bana söylenen her şeyi araştırdım. Yazdıklarım hem doğru hem de önemli. Bence gereken de bu. Diğer 3 gazeteci delikanlıya acırcasına baktılar. Sonunda Leon Herbstein pekala Mickey dedi. Artık gidebilirsin. Sana son kararımı bildiririm. Michael umutsuzca kapıya doğru giderken yardımcısı ister yayınlansın ister yayınlanmasın Mickey diye seslendi. Güzel bir yazı bu. Eserinle gururlanabilirsin. Michael apartmanına döndüğü zaman kapısının önünde biri oturuyordu. Michael sevinçle Gary diye bağırarak ağabeyisini kucakladı. Daha sonra iki kardeş karyolanın kenarına yan yana oturarak heyecanlı heyecanlı konuştular. Birbirinin sözünü kesiyor, bağırıyor, gülüyorlardı. Sonunda Michael Johannesburg'da ne işin var diye sordu. Hafta sonu için Gümüş Nehir Madeninden geldim. Merkezdeki bilgisayarla biraz çalışmak istiyorum. O yüzden otele neden para veriyorum dedim. Mickey'nin bir odası var. Yanımda uyku tulumumu da getirdim. Burada yerde yatabilir miyim? Mickey mutlu mutlu karyolayı çektiğin zaman 2 kişilik oluyor diye açıkladı. Yerde yatmana gerek yok. İki kardeş Costa'nın kahvesinden yemek alarak odada yediler. Ondan sonra da saatler boyunca paradan, işten, seksten ve diğer konulardan söz ettiler. Gary Michael'ın aylığının 37 sterlin 10 şilin olduğunu öğrendiği zaman çok şaşırdı. Sonra da bu köpek kulübesi gibi odaya kaç para veriyorsun diye sordu. Michael 20 sterlin dedi. Geriye ayda 17 sterlin 10 şilin kalıyor. Bununla yemek yiyecek ve geçineceksin öyle mi? Bu adamları esir çalıştırdıkları için tutuklatmalı. Durum o kadar kötü değil. Babam bana cep harçlığı veriyor. Sen ne kadar kazanıyorsun Gary? Gary kardeşine suçlu suçlu baktı. Madende kalıyorum, lojmanım var ve yemeğe de para vermiyorum. Stajyer yönetici olarak ayda 100 sterlin alıyorum. Bu Michael'ı çok etkiledi. Vay vay vay, o kadar çok parayı ne yapıyorsun? Gary şaşırdı. Biriktiriyorum tabii. Bankada 2000 sterlinden fazla param var. Michael ısrar etti. Ama o kadar parayı ne yapacaksın, nereye harcayacaksın? Gary açıkladı. Para harcamak için değildir ki, biriktirmek içindir. Tabii zengin olmak istiyorsan. Michael, sen zengin olmak istiyorsun öyle mi dedi. Başka olunacak ne var? Bu soru Gary'yi gerçekten şaşırtmıştı. Önemli bir görevi elinden geldiği kadar yapmaya ne dersin? Bu zengin olmak için çabalamaktan daha iyi bir şey değil mi? Gary çok rahatladı. Ha tabii, zaten bunu yapmadıkça zengin de olamazsın. Saat 2'de Michael elektriği söndürdü. Sonra Gary karanlıkta o ana kadar cesaret edemediği bir şey yaptı. Aklındaki o soruyu sordu. Mickey, annemden iş haber alıyor musun? Kardeşi uzun süre sesini çıkarmayınca dayanamayarak ekledi. Babama annemi sordum ama bana bir tek kelime bile söylemedi. Büyük annem de öyle. Ama o bir adım daha ileri gitti ve bana bir daha Veltevre'den de o kadının adını ağzına alma dedi. Blaine'in ölümüne o neden olmuş. Belki sen annemin nerede olduğunu biliyorsundur diye düşündüm. Michael usulca mırıldandı. Annem Londra'da, bana her hafta yazıyor. Annem ne zaman dönecek Mickey? Michael hiçbir zaman diye cevap verdi. Annem de babam boşanıyorlar. Neden Mickey? Ne oldu da annem böyle Allah'a ısmarladık bile demeden çıkıp gitti? Bilmiyorum. Annem bir şey söylemiyor. Ona yazıp sordum ama hiçbir açıklama yapmadı. Michael uzun bir süre sustu, sonra fısıldadı. Onu özlüyorum Gary. Ah Tanrım, onu öyle özlüyorum ki. Gary ben de öyle dedi ama günleri heyecan doluydu artık. Tara'nın ortanca oğlunun kafasındaki hayali gitgide bulanıklaşmaya başlıyordu. Ertesi sabah Leon Herbstein Michael'ı odasına çağırdı. Tamam Mickey, gazap yazısını olduğu gibi basacağız. Delikanlı ancak o zaman bu kararın kendisi için ne kadar önemli olduğunu anladı. Çünkü gerçeği yazmıştı ve işte sonunda gerçek zafere erişmişti. Michael ertesi sabah yine erkenden kalkıp gazete aldı. Gary'i uyandırarak ona yazısını okudu. Ağabeysi yeni Courtney binasındaki bilgisayar odasında saatlerce çalışmış ancak sabaha karşı gelmişti. Gözleri yorgunluktan kıpkırmızıydı ama yine de pijamasıyla oturarak yazısını okuyan kardeşini dinledi. Sonra gözlüğünü takarak ciddi ciddi gazabı bir de kendisi okudu. O sırada Michael odanın köşesindeki hava gazı ocağında kahve yaptı. Sonra Gary, ne garip değil mi diye mırıldandı. Onları hiçbir zaman önemsemedik. Gümüş nehrinde vardiyayla çalışıyor, Veltevre'den de üzüm topluyor ya da servis yapıyorlar. Ama onların da bizim gibi istekleri, düşünceleri ve duyguları olduğunu ancak böyle bir şeyi okuduğun zaman anlıyorsun. Michael usulca teşekkür ederim Gary diye cevap verdi. Neden? Michael, bana yapılan en büyük iltifat bu diye açıkladı. Delikanlı ağabeysini o hafta sonu pek göremedi. Gary yine şirkete giderek çalıştı. Michael pazartesi sabahı Mail'a gittiği zaman gazetede çalışanların kaygılı bir grup halinde toplanmış olduklarını gördü. Haber odasının ortasında sessizce duruyorlardı. Altı yabancı ise dosya dolaplarına bakıyor, masalardaki kağıtları inceliyorlardı. Michael saf saf ne oluyor diye sordu. Yazı işleri müdür yardımcısı onu uyarırcasına baktı, sonra bunlar güvenlik bölümünden polisler dedi. Adamların başı olan sivil polis Michael'a yaklaştı. Siz kimsiniz? Michael adını verdiği zaman adam elindeki listeye baktı. Ha evet, aradığımız sizsiniz, benimle gelin. Michael'ı Leon Herbstein'ın bürosuna götürdü. Kapıyı vurmadan içeri daldı. Yazı işleri müdürünün yanında bir de yabancı vardı. Adam evet ne var diye homurdandı. Sivil memur saygıyla aradığımız bu başkomiserim dedi. Yabancı kaşlarını çatarak Michael'a baktı ama o bir şey söyleyemeden Herbstein atıldı. Kaygılanma Michael, polis gazap yazısının bulunduğu cumartesi sayısını yasaklamaya geldi. Ellerinde büroları arama emri de var. Seninle de konuşmak istiyorlar ama bu önemli değil. Başkomiser ağır ağır bundan o kadar emin olmayın diye söylendi. O komünist propagandasını yazan siz misiniz? Michael açık açık ben gazap adlı bir yazı yazdım dedi. Ama Herbstein onun sözünü kesti. Ben Mayer'in yazı işleri müdürüyüm ve o yazının basılmasına da ben karar verdim. Bütün sorumluluğu kabul ediyorum. Başkomiser ona aldırmayarak Michael'ı süzdü. Siz daha çocuksunuz. Bu konuda ne biliyorsunuz ki? Herbstein öfkelendi. Buna itiraz ediyorum. Bay Courtney iyi bir gazeteci. Başkomiser kafasını salladı. Ya öyle olmalı. Ama gözleri hala Michael'daydı. Tahkikata yardım etmek için Marshall alanındaki merkeze gelecek misiniz? Michael Herbstein'a bir göz attı. Adam hemen gitmek zorunda değilsin Michael dedi. Ellerinde tutuklama emri yok. Michael durumu idareye çalıştı. Benden ne istiyorsunuz? Vatana ihanet sayılacak şeyler yazmışsınız. Bunları size kimin anlattığını öğrenmek istiyoruz. Michael usulca kaynaklarımı açıklayamam dedi. Başkomiser tehlikeli bir tavırla onu uyardı. Tutuklama emrini her zaman çıkartabilirim. Michael başını salladı. Sizinle geleceğim ama kaynaklarımı açıklayamam. Bu ahlak kurallarına uymaz. Herbstein, hemen bir avukatla oraya geleceğim Michael diye söz verdi. Kaygılanma, Mail seni sonuna kadar destekleyecek. Başkomiser pekala dedi, gidelim. Michael polisle çıkar çıkmaz Herbstein'le telefona uzandı. Kapa telefon etmek istiyorum. Bay Shasa Courtney ile görüşeceğim. Veltev Reden'i Saint-Ain Hanı'ndaki bürosunu ve parlamentodaki bakanlık dairesini arayın. Shasa parlamentodaki bürosundaydı. Herbstein'in anlattıklarını sessizce dinledi. Pekala dedi. Siz avukatınızla hemen polis merkezine gidin. Sonra da Courtney Madencilik Şirketi'ni arayarak David Abrahams'la konuşun. Ona olanları anlatın. Kendisine şiddetli bir tepki göstermesini, bütün kozlarını kullanmasını söyleyin. Abrahams'a şirketin jetiyle hemen oraya uçacağımı da haber verin. Havaalanına beni karşılaması için bir araba yollasın. Oraya varır varmaz Pretoria'daki birlik binasına giderek iç güvenlik bakanıyla konuşacağım. Courtney İmparatorluğu'nun geniş kaynaklarının böyle harekete geçirilmesi, görmüş geçirmiş bir adam olan Leon Herbstein'i bile etkiledi. O gece saat 10'da Michael Courtney'i iç güvenlik bakanının özel emri üzerine serbest bıraktılar. Dışarıda Shasa Courtney siyah Cadillac arabanın arka kanepesinde onu bekliyordu. Michael yanına oturur oturmaz sert bir tavırla galiba bu sefer fazla ileri gittin Mickey dedi. Fazla uyanık davrandın. Ne yapmaya çalışıyorsun? Hayatımız boyunca uğrunda çalıştığımız şeyleri yakıp yıkmaya mı? Ben gerçeği yazdım. Herkesten çok sizin beni anlayacağınızı sanıyordum baba. Yazdıkların kışkırtma sayılıyor oğlum. Olmayacak kimseler bu sözlerini basit ve cahil siyahları kışkırtmak için bir silah olarak kullanabilirler. Bir daha böyle bir şey istemiyorum. Beni duyuyor musun Michael? Delikanlı usulca duyuyorum baba dedi. Ama size itaat edeceğime söz veremem. Çok üzgünüm ama ben kendi vicdanımla yaşamak zorundayım. Shasa homurdandı. O lanet olası annen kadar kötüsün. Bu sözler Michael'ın sessizleşmesine neden oldu. Baba oğul Carlton Oteli'ne gidinceye dek hiç konuşmadılar. Courtney'lerin oradaki dairesine çıktıkları zaman Shasa bıkkınlıkla ''Peki Mickey'' dedi, ''sözlerimi geri alıyorum. Hayatını benim isteklerime göre yönlendirmeni senden isteyemem. Vicdanının sesine uy ama her seferinde de imdadına koşmamı benden bekleme.'' Michael dikkatle ''Bunu zaten beklemiyordum efendim.'' diye cevap verdi. ''İleride de beklemeyeceğim.'' yutkundu. ''Ama yine de size yaptıklarınız için teşekkür etmek istiyorum efendim. Bana her zaman çok iyi davrandınız.'' Shasa üzüntüyle başını sallayarak bağırdı. ''Ah Mickey, sana büyük acılarla elde ettiğim tecrübelerimi verebilseydim. Aynı yaştayken işlediğim hataları yapmanı engelleyebilseydim.'' Michael Shasa'yı yatıştırmaya çalıştı. Öğütlerinizi her zaman minnetle karşılıyorum baba. Şasa pekala dedi, işte sana bedava bir öğüt. Yenemeyeceğin bir düşmanla karşılaştığın zaman yumruklarını sallayarak onun üzerine atılma. O zaman ancak kafan kırılır. Usulca düşmanının arkasına geç ve ona tekmeyi indir. Sonra da koşarak kaç. Michael, bunu unutmayacağım efendim dedi gülerek. Şasa kolunu oğlunun omzuna attı. Sigara içtiğini ve fabrika bacası gibi dumanlar çıkardığını biliyorum. Ama sana bir içki ikram edemez miyim oğlum? Bir bira içerim efendim. Michael ertesi gün Solomon Enduli'ye gitti. Onun gazap hakkındaki fikirlerini öğrenmek ve ona Marshall alanında olanları anlatmak istiyordu. Ama buna gerek kalmadı. Solomon her şeyi öğrenmişti bile. Michael'a heyecanla Nelson Mandela yazını okumuş diye haber verdi. Seninle konuşmak istiyor. Ama polis onun peşinde. Mandela saklanıyor. Solomon o yazından sonra sana güveniyor dedi. Robert Sobuk ve de öyle. O da seninle tekrar görüşmek istiyor. Sonra Michael'ın yüzündeki ifadeyi fark etti. Bütün heyecanı söndü. Tabii bunun senin için çok tehlikeli olacağını düşünüyorsan o başka. Michael ancak bir an tereddüt etti. Hayır, ne münasebet. İkisiyle de konuşmak istiyorum, hem de çok. Solomon Enduli bir şey söylemedi. Uzanarak dostça bir tavırla delikanlının omzunu tuttu. İlk defa bir zenci Michael'a böyle dostça davranıyordu.
35. ayrımın sonu. Sayfa 338.